Ayrım 23, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 236. Tanrı orada diz çöküp alnını yandaki dik kayaya da dayamıştı. Gözlerini yummuş dua ediyordu. Roy'nı da yanına çekmişti. Nicholas yaklaşırken ne oluyor diye sordu. Kadın kısaca dua ediyoruz dedi. Tanrı'nın emri bu. İsa taşına gitmeden önce dua etmemiz gerekiyor. Gözlerini yumarak ellerini birleştirdi ve usulca duaya başladı. İngiliz onlardan biraz ötedeki bir kayanın üzerine oturdu. Kendi kendine herhalde bunun bir zararı olmaz diye teselli ediyordu. Tanrı birdenbire ayağa fırlayarak delice bir dansa başladı. Kollarını çırpıyor, dönerken yerdeki tozları kaldırıyordu. Sonra durdu ve şarkı söyler gibi, ''Oldu'' dedi, ''artık İsa taşına gidebiliriz.'' Yine Roy'nun elinden tutarak dik kayaya yöneldi. İkisi birdenbire sanki Nicholas'ın gözlerinin önünde ortadan kayboldular. Adam hafif bir endişeyle ayağa kalktı. ''Roy'un'' diye seslendi. ''Neredesin? Ne oluyor?'' ''Bu taraftan Dicky, buraya gel.'' Nicholas kayaya yaklaştı ve sonra da hayretle bağırdı. ''Tanrım, bir yıl daha arasaydık burayı bulamazdık.'' Kaya doğal bir dönüş yapıyor ve bir kapı oluşturuyordu. Adam içeri girerek yanlardan diklemesine yükselen kayalara baktı. 30 adım kadar ötede amfiteyatro gibi bir yere geldi. En aşağı 30 metre genişliğindeydi ve üzeri açıktı. Duvarlar dümdüz kayadandı. Nicholas onların da Roy'un vadide buldukları gibi mikalı şist olduklarını bir bakışla anladı. Bu büyük çukurun kayaya oyulduğu belliydi. Yanları basamaklar halinde kayaların tepesine doğru çıkıyordu. Blokların oyulduğu çukurlukları hala görmek mümkündü. Çatlaklarda çalılar ve otlar zorlukla kendilerine yer bulmuşlardı. Ama taş ocağını otlar bürümemişti. Ocağın dibinde granit bloklar vardı. Gördükleri Nicholas da öylesine hayranlık uyandırdı ki adam düşündüklerini açıklayacak söz bulamadı. Girişin hemen önünde durmuş, her şeyi görmeye çalışıyor ve başını sağa sola çeviriyordu. Tanrı Roy'un dev çukurun ortasına götürmüştü. Yerde bir tek büyük taş vardı. Eskilerin onu alıp vadiye götürmeye hazırlandıkları anlaşılıyordu. Çünkü kusursuz bir dikdörtgen biçimine sokulup cilalanmıştı. Tanrı şarkı söyler gibi İsa taşı diyerek diz çöktü. Roy'un da yanına çekti. ''Beni buraya İsa getirdi. Buraya ilk geldiğim zaman onun taşın üstünde durduğunu gördüm. Uzun, beyaz bir sakalı vardı. Gözleri hem şefkat hem de keder doluydu.'' Haç çıkardı ve yine olduğu yerde sallanarak duaya başladı. Nicholas usulca onlara yaklaşırken Tanrı'nın bu kutsal yerine sık sık geldiğini anladı. İsa taşı onun kendi özel mihrabıydı. Çocuk içe dokunur derecede mütevazi sunaklarını da onun üzerine bırakmıştı. Çoğu çatlayıp kırılmış, eski tej sürahileri ve pişmiş toprak kaplar. Bunların içlerinde çoktan solup kurumuş çiçekler vardı. Tanrı başka hazineler de toplayıp mihrabın üzerine dizmişti. Kaplumbağa kabukları, kirpi dikenleri, tahtadan oyularak renkli bez parçalarıyla süslenmiş bir haç, uğurlu fasulyelerden yapılmış bir gerdanlık, mavi nehir kilinden yaratılmış hayvan ve kuş modelleri. Nicholas durup kadınla çocuğun ilkel mihrabın önünde dua etmelerini seyretti. Çocuğun inancının derinliği adamı çok etkilemişti. Onun çocuksu bir güvende kendilerini buraya getirmesi de öyle. Sonunda Roy'un ayağa kalkarak adamın yanına geldi. Nicholas'la ağır ağır taş ocağında dolaşmaya başladılar. Pek konuşmuyorlardı. Bir şey söyleyecekleri zamanda sanki katedral ya da kutsal bir yerdeymişler gibi fısıldaşıyorlardı. Roy'un bir ara Nicholas'ın koluna dokunarak eliyle işaret etti. Bazı dört köşe bloklar hala kayada oyuldukları yerde duruyorlardı. Yerlerinden oyulup çıkarılmamışlardı. Sanki birer cinindiler ve o eski duvarcılarda göbek bağlarını hiç kesmemişlerdi. Burası eskilerin taş çıkarma yöntemlerini tümüyle açıklıyordu. Çalışmaların çeşitli evreleri görülüyordu. Ustanın blokları işaretlemesi, deliklerin açılması, takozların sokulması ve sonunda kayadan çıkarılarak baraj yerine götürülmek için hazırlanmış bloklar. Kadınla adam taş ocağının girişine geldikleri sırada hemen hemen karanlık bastırmak üzereydi. Tamamlanmış bloklardan birinin üzerine oturdular. Tanrı de bir fino gibi ayaklarının dibine yerleşti. Başını kaldırıp gözlerini Roy'un yüzüne dikti. Nicholas kuyruğu olsaydı sallardı diyerek gülümsedi. O bize güvendi. Tanrı'ya hiçbir zaman ihanet edemez ve bu yeri hiçbir şekilde kirletemeyiz. Burası onun özel tapınağı. Tanrı'nın buraya bizden başka hiç kimseyi getirmediğinden eminim. Ne olursa olsun çocuğun sırrına her zaman saygı göstereceğimize söz veriyor musun? Adam hiç olmazsa bu kadarını yapabilirim diyerek başını salladı. Sonra da Tanrı'ya döndü. Bizi buraya İsa taşına getirmekle çok iyi bir şey yaptın. Senden hoşnut kaldım. Bu hanım da senden hoşnut. Roy'un başını kaldırarak gökyüzüne baktı. Artık kampa dönmeliyiz. Gökyüzü koyu maviye ve mora boyanmıştı. Güneşin son ışıkları bulutları ışıldatıyordu. Ama İngiliz aynı düşüncede değildi. Bence bu fikir pek akıllıca değil. Ay olmadığı için birimizden biri karanlıkla bacağını kolaylıkla kırabilir. Burada böyle bir şey hiç de hoş olmaz. Doğru dürüst bir tedavi için ancak bir haftada bir yerleşim merkezine ulaşabiliriz. Roy'un hayretle burada uyumayı mı planlıyorsun diye sordu. Neden olmasın? Ben çabucak ateş yakabilirim. Yemeğe gelince çantamda acil durumlar için bazı şeyler var. Daha önce de böyle şeyler yaptım. Ayrıca koruyucun yanında. Yani şerefine leke sürülmez. Onun için neden olmasın?
Kadın güldü. Gerçekten de neden olmasın? Yarın sabah erkenden bu taş ocağını daha da iyi inceleriz.
Nicholas çalı çırpı toplamak için ayağa kalktı. Sonra duraklayarak başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Roy'un da o tanıdık titrek ıslığa benzeyen sesi duydu. Adam gerek olmamasına rağmen yine o Pegasus helikopteri dedi. Günün bu saatinde yine neyin peşindeler?
İkisi de giderek karanlıklaşan gökyüzüne baktılar. Helikopter 300 metre kadar yukarıdan geçerek güneye, manastıra doğru giderken kırmızı, yeşil ve beyaz seyir ışıkları yanıp sönüyordu.
Nicholas taş ocağının girişe yakın bir köşesinde küçük bir ateş yaktı. Etrafına geçip oturdular ve adam yiyecekleri üçe böldü. Tatlı ve yapışkan tabletleri mataradaki suyun yardımıyla yuttular. Alevler taş ocağının duvarında gölge oyunları yapıyordu. Bir çoban aldatan öttü. Sesi öyle garip ve etkileyiciydi ki Roy'un titredi ve Nicholas'a biraz sokuldu.
''Acaba Tayta öbür dünyada ne kadar ilerlediğimizin farkında mı?'' dedi. ''Bana artık onu biraz endişelendiriyormuşuz gibi geliyor. Bizim için hazırladığı bilmecenin ilk bölümünü çözdük. Onun herhangi birinin bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmediğinden eminim.''
''İkinci bölüm gölcüğün dibine indiğimiz zaman başlayacak. O yaşlı iblisten bir puan önde olacağız. Sence orada ne buluruz?''
Roy'un bunu dile getirmekten çekiniyorum diye cevap verdi. Fazla konuşursam uğursuzluk gelebilir.
Benim batıl inançlarım yok. Yani pek yok sayılır. Ne bulmayı umduğumuzu ben sana söyleyeyim mi?
Roy'un gülerek başını sallayınca Nicholas ekledi.
Gölcüğün dibinde Firavun Mamoz'un mezarının kapısını bulacağımızı umuyoruz. İmalar, bilmeceler ve şaşırtmacalar sona erecek. Gerçek mezarı bulacağız.
Kadın işaret parmağını diğerinin üzerine koydu. ''Senin ağzından Tanrı'nın kulağına.''
Sonra ciddileşti. ''Sence ne kadar şansımız var? Yani mezarı eski haliyle bulma konusunda.''
İngiliz omzunu silkti. ''Bu sorunu gölcüğün dibine indiğimiz zaman cevaplarım.''
''Bunu nasıl yapacağız? Tüp kullanmayacağımızı söylemiştin.'' ''Adam bilmiyorum.'' diye itiraf etti. ''Bu noktada hiçbir şey bilmiyorum. Belki de oraya başlıklı dalgıç giysisiyle ineriz.''
Kadın susup bu imkansızmış gibi gözüken işi düşündü.
''Haydi haydi neşelen biraz.''
Nicholas kolunu Roy'un omzuna attı. Genç kadın ondan uzaklaşmaya kalkışmadı. ''İçimizi rahatlatması gereken bir şey var. Tayta bu işi bizim için zorlaştırdı. Ama böylece başkalarının bizden önce mezara gitmesini de imkansızlaştırdı. Eğer mezar aşağıdaysa yüzyıllar boyunca hiçbir hırsız orayı soyamamıştır.''
''Mezarın girişi gölcüğün dibindeyse Tayta papirüslerde özellikle yanlış bilgi verdi demektir. Bize kadar gelen bilgiyi önce Tayta, sonra Durait ve nihayet Wilbur Smith karmakarışık etti. Bu şaşırtmacalardan oluşan labirentte yolumuzu bulmamız gerekiyor.''
Bir süre sessizce oturdular. Sonra Roy'un alevlerin ışığında gülümsedi. Yüzünde beklenti ve umut vardı.
''Ah Nicky, bu öyle heyecan verici bir meydan okuma ki.''
Sonra sesi biraz hafifledi. ''Ama bir yol var mı? Oraya girebilecek miyiz?''
''Bunu öğreneceğiz.''
''Ne zaman?''
''Vakti gelince. Bu konuyu henüz etraflıca düşünmedim. Bütün bildiğim çok iyi bir plan yapmamızın ve fazlaca çabalamamızın gerekeceği.''
''Yani bu işten vazgeçmek niyetinde değilsin, öyle mi?'' Kadın İngiliz'in kendisine söz vermesini istiyordu. Bu işi hiçbir zaman yalnız başına başaramayacağını biliyordu.
Bu proje gözünü korkutmuyor ya.
Nicholas güldü. Açıkçası Tayta'nın bize böyle oyunlar oynayacağı aklıma gelmemişti. Taş bir kapıyı kırarak açacağımızı ve mezarın içeride bizi beklediğini göreceğimizi sanıyordum. Howard Carter'ın Tutankamon'un mezarına girivermesi gibi bir şey olacaktı. Sorunun cevabına gelince, evet bu iş gözümü korkutuyor. Ama kahretsin, artık hiçbir şey beni durduramaz. Burnumda zafer kokusu, gözlerimde de altınların ışıltısı var.
Onlar konuşurlarken Tanrı ateşin diğer tarafında yere kıvrılıp yattı ve şammasını da başına çekti. Herhalde rüyalar görüyordu. Çünkü uykusunda gülüyor, gıcırtıya benzeyen sesler çıkarıyordu.
Royan acaba zavallının o dengesiz kafasından neler geçiyor diye fısıldadı. Ne tür hayaller görüyor? İsa'yı burada taş ocağında gördüğünü söyledi. Buna gerçekten inandığından eminim.
Ateş sönükleşirken kadınla adamın sesleri daha hafifledi. Uykulu uykulu konuşuyorlardı artık. Royan başı Nicholas'ın omzunda uykuya dalmadan önce Firavun Mamuz'un mezarı nehir düzeyinden aşağıdaysa diye mırıldandı. O zaman su içindekileri mahvetmiştir.
Tayta papirüslerde mezar için 15 yıl çalıştığını açıklıyor. Bu kadar yıl çabaladıktan ve barajını da yaptıktan sonra herhalde mezara su dolmasına, kralının mumyasının ve hazinelerinin mahvolmasına izin vermezdi.
Kadının saçı Nicholas'ın yanağını gıdıklıyordu.
Hayır, o zaman Firavun öbür dünyada canlanamaz. Tayta'nın bütün çabaları da boşa giderdi. Onun bütün bunları hesaba kattığından eminim.
Kadın ona sokularak memnun memnun içini çekti. Adam bir süre sonra usulca, ''İyi geceler Rowan'' dedi. Ama genç kadın cevap vermedi. Derin derin, düzenli soluk alıyordu. Nicholas kendi kendine gülümsedi ve Rowan'ın saçlarını öptü.
Nicholas kendisini neyin uyandırdığından pek emin değildi. Nerede olduğunu ancak birkaç dakika sonra kavrayabildi. Taş ocağında olduğunu anımsadı. Ay yoktu ama tombul üzüm salkımlarına benzeyen yıldızlar sanki yeryüzüne doğru sarkıyorlardı. Adam yıldızların ışığında Roy'un yere kayarak yanına uzanmış olduğunu gördü. Kadını rahatsız etmemek için dikkatle ayağa kalktı. Su dökmek için sönmüş olan ateşten iyice uzaklaştı. Geceye sanki bir ölüm sessizliği çökmüştü. Hiçbir gece kuşu ötmüyordu. Gece dolaşan yaratıkların sesleri de duyulmuyordu. Etraftaki kayalardan hala gündüzün güneş ışınlarının sıcaklığı yayılıyordu. Birdenbire İngiliz'i uyandıran ses tekrarlandı. Bu fısıltıya benzeyen hafif ses uzaklardan geliyor ve kayaların arasında yankılanıyordu. Nicholas bu yüzden sesin hangi yönden geldiğini anlayamadı. Ama bunun ne olduğunu çok iyi biliyordu. Daha önce de pek çok kez duymuştu. Uzaklarda otomatik bir silahla, bir AK-47 saldırı tüfeğiyle ateş edildiği anlaşılıyordu. Ama kurşunlar arka arkaya boşaltılmıyordu. Üçer el ateş ediyordu biri. İngiliz ateş edenin iyi eğitilmiş bir profesyonel olduğundan emindi. Adam bileğini hafifçe eğdi ve yıldızların ışıkları saatinin kadranını aydınlattı. Saat 3'ü birkaç dakika geçiyordu. İngiliz orada öyle durarak uzun bir süre etrafı dinledi. Sonra Roy'un yattığı yere dönüp yanına uzandı. Ancak derin bir uykuya dalamadı, sık sık uyanıyordu. İrkilerek gözlerini açıyor ve silah sesi olup olmadığını anlamak için etrafı dinliyordu. Şafağın ilk ışıkları doğu ufkunu portakal rengine boyarken Roy'un uyandı. Kahvaltı için yine o tabletleri yutarlarken Nicholas kadına gece kendisini uyandıran gürültüden söz etti.
''Royan sence bu Boris olabilir mi?'' diye sordu. ''Belki de Mac'le Tessa'yı yakaladı.''
''Hiç sanmıyorum. Boris gideli birkaç gün oldu. Artık onun silah sesini duyamayacağımız bir yerde olmalı.''
''O halde ateş eden kimdi?''
''Hiçbir fikrim yok ama bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Taş ocağına tekrar baktıktan sonra hemen kampa doğru yola çıkmalıyız. Zaten burada yapabileceğimiz başka bir şey de kalmıyor. Eve ve annene dönmeliyiz.''
Etraf yeteri kadar aydınlanır aydınlanmaz Nicholas taş ocağının bir makara resmini çekti. Ölçü için Roy'un duvardan çıkarılmamış olan bloklardan birinin yanında durdu. Model rolüne ısınırken adama şaka yapmaya da başladı. En büyük taşlardan birine tırmanarak elini Marilyn Monroe gibi başının arkasına koydu ve alt dudağını sarkıttı.
Sonunda manastıra doğru giderlerken ikisi de başarıları nedeniyle çok sevinçliydiler ve iyice gevezeleşmişlerdi. Birbirlerine fikirlerini açıklıyor, planlar yapıyorlardı. Uçurumun aşağı ucundaki pembe kayaların olduğu yere geldikleri sırada saatler geçmişti. Burada manastırdan yukarı çıkan bir grup keşişle karşılaştılar. Daha uzaktan Nicholas'la Rowan yokken korkunç bir şey olduğu anlaşılıyordu. Keşişlerin ulumaya benzeyen keder dolu sesleri kadının sırtının ürpermesine neden oldu. Bu Afrika'ya özgü yas sesiydi, ölüm ve felaket habercisi. Gruba iyice yaklaştıklarında adamların yoldan avuç avuç toprak alarak başlarından aşağıya döktüklerini gördüler. Rowan çocuğa ne olmuş Tamre diye sordu. Haydi gidip bizim için öğren. Tamre keşişlere doğru koştu. Grup yolun ortasında durdu. Diz seslerle konuşuyor, ellerini sallıyor ve ağlıyorlardı. Sonra çocuk koşarak yanlarına döndü. Kamptaki adamlarınız diye haykırdı. Korkunç bir şey olmuş. Gece kötü adamlar gelmiş. Adamlardan çoğu ölmüş. Nicholas Roy'un elini yakaladı. Haydi gel burada neler olduğunu öğrenelim. Son kilometreyi koşarak açtılar. Kampta yine bir grup keşiş mutfak kulübesinin önündeki bir şeyin etrafında toplanmıştı. Nicholas onları dirsekleriyle iterek öne çıktı. Sonra durup aşçının ve kampta çalışan diğer üç adamın kanlar içindeki cesetlerine baktı. Midesi bulanıyordu. Duyduğu dehşetten yüzündeki terler buz gibi olmuştu. Katiller kurbanların ellerini arkalarından bağlayarak onları yere diz çökmeye zorlamış, sonra da kafalarının arkasına yakından ateş etmişlerdi. Rowan yaklaşırken Nicholas onu uyardı. ''Bakma sahne, hiç hoş değil.'' Ama kadın bu öneriyi aldırmayarak gelip adamın yanında durdu. ''Ah tanrım, onları mezbahadaki koyunlar gibi boğazlamışlar.'' Öğürmeye başladı. İngiliz sertçe ''Dün gece duyduğum silah seslerinin nedeni anlaşılıyor.'' diyerek ölülerin kimler olduklarını anlamak için ilerledi. ''Ali ve Kif burada değil. Neredeler?'' Kalabalığa dönüp sesini yükseltti. ''Ali, neredesin?'' İz sürücü diğerlerinin arasından geçerek yaklaştı. ''Buradayım efendi.'' Sesi titriyor, yüzünde ise bitkin bir ifade görülüyordu. Gemleğinin önü kan olmuştu. Nicholas yere yığılmaması için Ali'nin kolundan tuttu. ''Burada neler oldu?''
''Gece silahlı adamlar geldi, şuftalar. Uyuduğumuz kulübelerin içerisine ateş ettiler. Önceden haberimiz olmadı. Sadece hemen ateş etmeye başladılar.''
Nicholas kaç kişiydiler diye sordu. ''Kimdi onlar?''
''Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Etraf karanlıktı. Uyuyordum. Ateş başlayınca kaçtım. Onlar şuftaydı. Haydutlar, katiller. Bunu yapmaları için hiçbir neden yoktu. Bu insanlar benim kardeşlerimdi, dostlarımdı.''
Hıçkırmaya başladı. Yaşlar yanaklarından akıyordu. Rowan döndü. Dehşet duyuyor, midesi bulanıyordu. Kulübesine doğru gitti. Sonra da kapıda kala kaldı. İçerisi karma karışıktı. Bavullarındaki eşyaları yere boşaltmışlardı. Çarşafları çekip almış, yatağı bir kenara fırlatmışlardı. Kadın kabus gören ve uykusunda yürüyen biri gibi ilerleyerek kağıtlarını koydu, branda bezinden çantayı aldı. Tersine çevirip salladı, çanta boştu. Uydu fotoğrafları, haritalar, kitabedeki yazıların kopyası, Nicholas'ın Taunus'un mezarında çektiği polaroid fotoğraflar, hepsini almışlardı. Rowan yatağı düzeltip üzerine oturdu, kafasını toplamaya çalışıyordu. Sarsılmış, aklı karışmıştı. Kurşunlarla delik deşik olmuş cesetlerin hayali gözlerinin önünden gitmiyordu. Dikkatini bir noktaya vermekte, mantıklı düşünmekte zorluk çekiyordu. Nicholas hızla içeri dalarak etrafına bakındı. ''Benim kulübeye de aynı şeyi yapmışlar, her tarafı karıştırmışlar, tüfeğimi de almışlar, bütün kağıtlarımı da. Neyse ki pasaportum ve seyahat çeklerim yanımda taşıdığım çantadaydı.'' Kadının ayağının dibinde duran boş çantayı fark ederek durakladı. ''Yoksa onlar?'' Kadın onun sorusunu tamamlamasını beklemedi. ''Evet, araştırma için yararlandığımız bütün malzemeyi almışlar. Polaroidleri bile. Neyse ki banyo edilmemiş filmler sendeydi. Duraid'le başımıza gelenler tekrarlanıyor. Burada bu ıssız yerde bile güvende değiliz. Onlardan kurtuluş yok.'' Sinir krizi geçirmek üzere olduğu sesinden anlaşılıyordu. Yataktan fırlayarak adama koştu. ''Ah Nicky, ya dün gece kampta olsaydık?'' İngiliz'e sıkıca sarıldı. ''Biz de şimdi güneşte öyle yatıyor olurduk, kanlar içinde. Sinekler üstümüze konup başımızda uçuşurlardı.''
''Kendini toplamalısın yavrum, hemen bir sonuç çıkarmayalım. Bu haydutların bir baskını da olabilir.''
''O halde kağıtlarımızı neden çaldılar? Sıradan bir şufta kitabenin kopyasını ve polaroid fotoğrafları ne yapsın?
O Pegasus helikopteri baskından hemen önce nereye gidiyordu? Onlar bizim peşimizdeydiler Nicky. Bundan kesinlikle eminim. Droid gibi bizi de öldürmek istiyorlardı. Diledikleri zaman tekrar gelebilirler. Burada aciz durumdayız. Silahımız da yok.
Tamam, savunmasız durumda olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Buradan mümkün olduğu kadar çabuk ayrılırsak akıllılık etmiş oluruz. Zaten artık kalmamız için bir neden de yok. Şimdi bir şey yapamayız. Nicholas kadına sarıldı, ardından da usulca sarstı. Kendine gel, buradan bir şeyler kurtarabiliriz belki. Ondan sonra da hemen taşıtlara gideriz.
Ya ölüler ne olacak? Roy'un geriledi, kendini zorlayıp gözyaşlarını tuttu. Kaç adamımız sağ kaldı?
Ali, Salin ve Kif kaçmışlar. Ateş başlar başlamaz kulübelerinden fırlayıp koşarak karanlıklara karışmışlar. Onlara gitmek için hemen hazırlanmalarını söyledim. Ayrıca kıdemli rahiplerden biriyle de konuştum. Ölüleri gömecek ve fırsat bulur bulmaz durumu yetkililere haber verecekler. Onlar da saldırganların asıl bizim peşimizde olduklarını düşünüyorlar ve de hala tehlikede olduğumuzu. Bana buradan hemen uzaklaşmamızı önerdiler.
Bir saat sonra gitmeye hazırdılar. Nicholas bütün kamp araç gereçlerini ve Boris'in kişisel eşyalarını Jali Hora'ya teslim etmeye karar vermişti. Katırların yükleri hafifti. İngiliz uçurumdan çok çabuk uzaklaşmayı planlıyordu. Baş rahip bir grup keşişin onları yamacın tepesine kadar götürmelerini emretti. ''Haçın koruması altındayken size ancak Tanrı'yı tanımayan yaratıklar saldırabilir.'' diye açıkladı.
Nicholas çizgili dikdikin kurumuş postuyla kafasını kulübelerden birinde buldu. Postu sararak katırlardan birinin heybesinin üzerine bağladı. Sonra da kervana hareket emrini verdi.
Tamre de onları geçirecek keşiş grubuna girmeyi başarmıştı. Yoldan ilerlerken Roy'un peşinden gidiyordu. Manastırdakilerin hayıflanmaları ve elvedaları 1,5 kilometre kadar onları izledi.
Kavurucu öyle sıcağı korkunçtu, bir yaprak bile kımıldamıyordu. Vadinin iki yanından yükselen kayalar yakıcı güneşin ısısını emiyor ve sonra da dik yokuşu tırmanan yolcuların üzerine püskürtüyorlardı. Terleri daha gözeneklerinden sızarken kuruyordu. Bu nedenle derilerinin ve giysilerinin üzerinde beyaz tuz kristalleri kalıyordu. Korkunun hızlandırdığı sürücüler katırların peşinden koşuyor ve hayvanların testislerini ucu sivri sopalarıyla dürtüyorlardı.
Akşam üzeri sabahki yoldan geri dönmüş, Titan'ın barajının bulunduğunu düşündükleri yere erişmişlerdi. Nicholas'la Roy'un birkaç dakika için mola vererek başlarını suya soktular. Terlerini suyla biraz olsun akıttılar. Sonra da çağlayanın yukarısında durup bütün düşlerinin ve umutlarının odak noktası olan uçurumla vedalaştılar.
''Kadın ne zaman döneceğiz?'' diye sordu.
''Adam buradan uzun süre ayrı kalamayız.'' dedi. ''Yakında şiddetli yağmurlar başlayacak. Tabii sırtlanlar da kokuyu aldılar ve bize saldırıyorlar. Bundan sonra zaman bizim için daha değerli olacak. Kaybettiğimiz her saatin hayati önemi var.''
Roy'un uçuruma bakarak hafifçe mırıldandı.
''Henüz sen kazanmadın Taita. Oyun hala sürüyor.''
Adamla kadın dönerek katırların peşinden tepeye doğru çıktılar. O akşam nehrin kıyısındaki herkesin kaldığı kamp yerinde mola vermediler. Karanlık yüzünden durmak zorunda kalıncaya kadar birkaç kilometre daha ilerlediler. Rahat bir kamp kurmaya kalkışmadılar. İncera ekmeğini keşişlerin yanında getirdikleri vat kaplarına batırarak karınlarını doyurdular. Sonra Roy'unla Nicholas uyku tulumlarını yan yana taşlı toprağın üzerine serdiler. Katırların heybelerini yastık gibi kullanarak bitkince uykuya daldılar.
Ertesi sabah şafaktan önceki karanlıkta heybeler katırlara yüklenirken kadınla adam birer kap koyu ve acı Etiyopya kahvesi içtiler. Sonra da tekrar yola çıktılar. Ufuktan yükselen güneş ilerideki uçurumun dimdik kayalarını aydınlatırken onlara bu duvarlar dokunacak kadar yakınmış gibi geldi. Nicholas yanında uzun bacaklarıyla hızlı hızlı yürüyen Roy'a ''Bu tempoyla akşama doğru yamacın eteğine ulaşmamız mümkün.'' dedi. ''Herhalde bu gece çağlayanın gerisindeki mağarada uyuyabiliriz.''
''Böylelikle yolu birkaç gün kısaltır, taşıtlara yarın erişebiliriz.'' diye açıkladı Roy'un.
''Adam bu olabilir.'' diye cevap verdi. ''Buradan uzaklaşmak beni sevindirecek.''
Roy'un dibinden Dandera nehrinin aktığı, onları sanki hapseden uçurumun iki yanındaki dik kayalara baktı. ''Evet, insan kendini tuzağa düşmüş gibi hissediyor.''
''Düşünüyordum da Nicky.''
''Çıkardığın sonuçları duyalım.''
''Bir sonuca varmadım ama aklıma yalnızca rahatsız edici bazı şeyler geldi.''
Ya şimdi Pegasus'ta kitabenin kopyasından ve fotoğraflardan anlayacak biri varsa, mezarı bulma konusunda ne kadar ilerlediğimizi anladıkları takdirde nasıl bir tepki gösterecekler?
Adam evet bunlar hoş düşünceler değil diyerek başını salladı. Ama diğer taraftan uygarlığa dönmedikçe bu konuda hiçbir şey yapamayız.
Tabii daha önce gözlerimizi iyice açmalı ve kafamızı kullanmalıyız. Kahretsin, artık küçük Rigby tüfeğim bile yok, keklik gibi avlanabiliriz.
Ali, katırcılar ve keşişler de aynı şeyi düşünüyorlardı anlaşılan. Hiç yavaşlamadan hızla yürüyorlardı. İlk molayı ancak öğleyin verdiler. Katırları sulamak ve kahve yapmak için. Adamlar ateş yakarlarken Nicholas dürbününü yanına alıp yamaca tırmandı. Biraz ilerlemişti ki arkasına baktı ve Roy'un peşinden geldiğini gördü. Durup kadının kendisine yetişmesini bekledi. Sonra da sertçe ''Bu fırsattan yararlanarak dinlenmeliydin'' dedi. ''Asıl tehlike sıcağın neden olduğu bitkinliktir.''
''Kendi başına gitmen beni kuşkulandırıyor. Ne işler karıştırdığını anlamak istiyorum.''
''Bu küçük bir keşif gezisi. Aslında öncüler olmalıydı. Yoldan böyle körcesine ilerlemek hiç de doğru değil. Yanılmıyorsam yolun en kötü kısmına daha gelmedik. Nelerle karşılaşacağımızı Tanrı bilir.''
Tırmanmayı sürdürdüler ama doruğa erişemediler. Çünkü karşılarına dümdüz dikey bir kaya çıktı. Nicholas bu engelin hemen aşağısında bir yer seçerek dürbünle ileriye vadinin iki yanına baktı. Dimdik yamaçların eteklerine yaklaşıyorlardı. Arazi hatırladığı gibiydi. Yamaçlara doğru engebe giderek artıyordu. Okyanusun karaya yaklaştığını sezerek telaşla kabarması ve kıyıya çarpması gibi... Yol nehrin yakınından geçiyordu. Dik kayalar yolun üzerine doğru eğilmişlerdi. Rüzgar ve havanın garip, korkunç biçimlere soktuğu bu kayalar, Walt Disney'in eski çizgi filmlerindeki kötü cadının kalesini hatırlatıyorlardı. Bir noktada kızıl kum taşı bir çıkıntı yapıyor ve nehri etrafından dolaşmaya zorluyordu. Yol öylesine dardı ki sırtında yük olan bir katır oradan geçmeye çalışırken nehre yuvarlanabilirdi. Nicholas dürbünle uçurumun dibini iyice inceledi. Beklenmeyen ya da kuşku uyandıracak hiçbir şey göremedi. Sonra başını kaldırıp kayaları ve tepelerini taradı. Aynı anda Ali'nin sesi yamaçla yankılandı.
''Çabuk olun efendi, katırlar hazır.''
Nicholas ona el salladı ve sonra da dürbünü tekrar gözlerine götürdü. İleriye son bir kez daha bakmak istiyordu. Bir an bir şeyin ışıldadığını fark etti. Heliografla işaret veriliyormuş gibi bir şey parıldadı. İngiliz bütün dikkatini o şeyin ışıldadığı yere verdi.
''Roy'un ne var?'' diye sordu. ''Ne gördün?''
Adam tereddüt etti. ''Pek emin değilim. Belki de yanıldım.''
Hala dürbünü indirmemişti. Belki ışık cilalı bir maden yüzeyden ya da bir dürbünün merceklerinden yansıdı diye düşünüyordu. Veya pusu kurmuş birinin tüfeğinden. Ama diğer taraftan bir mika parçası ya da kaya kristali de böyle ışıldar. Hatta sabır ağacı gibi etli yapraklı bitkiler de bazen pırıldar. O noktaya birkaç dakika daha dikkatle baktı. Sonra Ali yine aşağıdan seslendi.
''Çabuk olun efendi, katırcılar beklemek istemiyorlar.''
Nicholas ayağa kalktı. ''Pekala, bir şey yok, haydi gidelim.'' Kalkmasına yardım etmek için Roy'un kolunu tuttu. Yamaçtan inmeye başladılar. Aynı anda adam daha yukarıda taşların şakırdadığını duyup kadını durdurdu. Sesini çıkarmaması için kolunu sıktı. Nicholas'la Roy'un yukarıya bakarak beklediler.
Birdenbire dorukta uçları kıvrık bir çift uzun boynuz belirdi. Yaşlı bir erkek kudu kafasıydı bu. Trompet biçimi kulaklarını öne doğru uzatmıştı. Yanaklarındaki tüyler hafif ve sıcak rüzgarda dalgalanıyordu. Kudu başını döndürerek geldiği tarafa baktı. Güneş ışınları gözünden yansıyordu. Başını tutuşundan ve tetikte beklemesinden bir şeyin onu ürküttüğü belliydi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 248.